Ama neden? Eğer rasyonel bir işletme ise işlerinizi kiralık işçi tutarak yürütebilirsiniz dedi Sivierski. Elimizde güç yok efendim. İşleri kiminle yürüteceğim? Sorarım size. Levin, işte yine o tarımın en önemli elementi olan iş gücü diye düşündü. İşçilerle. İşçiler doğru dürüst çalışmak, iyi araçlarla çalışmak istemiyor. Bizim işçimiz bir tek şeyi, domuzlar gibi içmeyi bilir. Sarhoş olup eline verdiğiniz her şeyi bozar. Atlara fazla su içirir. Güzelim koşumları koparır. Tekerlek lastiklerini satıp parasını yer. Harman makinesini kırmak için içine tel sokar. Ona göre olmayan her şey midesini bulandırır. Bu yüzden ekonominin düzeyi düştü. Topraklar ihmal edildi. Her yanını pelinler sardı ya da köylülere dağıtıldı. Eskiden milyon üretirken şimdi üretim yüz binlere düştü. Ortak zenginlik azaldı. Bunları hiç olmazsa hesaplı kitaplı yapmış olsalar. Ve bu düzensizliklerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak kendisine ait kurutuluş planını anlatmaya başladı. Bu konu Levin'i ilgilendirmiyordu. Ama toprak sahibi sözünü bitirdiğinde Levin, onun ilk ileri sürdüğü düşünceye geri döndü. Sivierski'ye hitap ederek ve bu konuda ciddi olarak ne düşündüğünü söyletmeye çalışarak, tarımın düzeyinin düştüğü ve işçilerle aramızdaki bu ilişkiler içinde rasyonel bir işletmeyi kâr getirecek şekilde yürütme olanağı bulunmadığı son derece doğru, dedi. Ben öyle düşünmüyorum, diye ciddi bir şekilde karşı çıktı Sivierski. Sadece tarımı beceremediğimizi görüyorum. Hem toprak köleliği düzeninde tarımın yüksek değil, tam tersine çok düşük olduğu görüşündeyim. Ne makinamız, ne kaliteli iş hayvanımız, ne gerçek bir yönetimimiz var. Ne de hesap yapmayı biliyoruz. Bir çiftlik sahibine sorun, neyin kendisi için kazançlı, neyin kazançsız olduğunu bilmez. Toprak sahibi alaycı bir şekilde, İtalyan muhasebesi dedi. Bu muhasebede nasıl hesap yaparsanız yapın, her şeyinizi bozarlar. Kârınız olmaz. Neden bozsunlar? Sizin atlı Rus işi, külüstür harman makinenizi bozarlar. Ama benim buharlı makinemi bozmazlar. Hani şu adı neydi? Yürütmek için kuyruğundan çekilen atın canını okurlar. Ama paşeron cinsi at ya da Rus kadanası kullanırsanız bir şey yapamazlar. İşte hepsi bu. Çiftliğimizi yükseltmemiz gerekiyor. İyi de nasıl Nikolay Ivanoviç? Size göre hava hoş ama ben bir oğlumu üniversitede okutuyorum. Küçükleri de lisede. Dolayısıyla paşeron atı alacak param yok. Bankalar bu iş için. Son kalanları da haraç mezat satsınlar diye mi? Hayır, teşekkür ederim. Çiftçilik düzeyini yükseltmek gerektiğine ve bunun yapılabileceğine ilişkin görüşünüzü kabul etmiyorum, dedi Levin. Ben bu işle uğraşıyorum, param da var ama hiçbir şey yapamadım. Bankaların kime faydası olduğunu bilmiyorum. Çiftliğimde neye para harcadıysam zarar ettim. Hayvanda zarar, makinede zarar. Kır bıyıklı toprak sahibi duyduğu memnuniyet yüzünden gülümseyerek, işte bu doğru, diye onayladı. Hem bir tek ben değilim, diye devam etti Levin. İşlerini rasyonel şekilde yürüten bütün toprak sahipleriyle aynı durumdayım. Ender istisnalar dışında hepsi zararına iş yapıyor. Sizin işletmenizin kâr ettiğini söyleyebilir misiniz, dedi Levin ve aynı anda da Sivierski'nin bakışında aklının bekleme odalarına daha fazla girmek istediğinde fark ettiği o bir anlık korku ifadesini gördü. Ayrıca Levin tarafından sorulan bu soru iyi niyetli bir soru değildi. Biraz önce ev sahibi hanım çay masasında ona bu yaz Moskova'dan muhasebe bilen bir Alman'ı davet ettiklerini, Alman'ın 500 ruble karşılığında hesapları incelediğini ve işletmenin 3000 küsur ruble zarar ettiğini ortaya çıkarttığını söylemişti. Ev sahibesi tam olarak rakamı anımsamıyordu ama galiba Alman çeyrek kapıya kadar hesaplamıştı. Sivierski'nin çiftliğinin karından söz edilince toprak sahibi, başkan komşusunun karının ne kadar olabileceğini bildiği için gülümsedi. Belki de kar etmiyor, diye yanıtladı Sivierski. Bu sadece benim kötü bir işletmeci olduğumu ya da sermayeyi, rantımı arttırmak için harcadığımı gösterir. Rant, diye dehşetle bağırdı Levin. Belki üzerinde emek harcanan toprağın daha iyi olduğu Avrupa'da ranttan söz edilebilir. Oysa bizim topraklarımız üzerinde çalışınca daha kötü oluyor. Yani toprağın verimliliğini azaltıyorlar. Nasıl rant olmaz? Bu bir yasadır. O zaman biz yasanın dışındayız. Bizim için rant hiçbir şey ifade etmiyor. Tam tersine işi karıştırıyor. Hayır, siz söyleyin. Rant öğretisi nasıl oluyor da? Sviyaski karısına, yoğurt ister misiniz? Maşa bize yoğurt ya da ahududu getirsinler dedi. Artık ahududu mevsimi olağanüstü uzun sürüyor. Sviyaski herhalde konuşmanın bittiğini düşünerek keyifle ayağa kalktı ve uzaklaştı. Levin ise konuşma daha yeni başlamış gibi geliyordu. Sohbet arkadaşından yoksun kalan Levin konuşmayı toprak sahibiyle sürdürdü. Ona bütün zorlukların işçinin özelliklerini, alışkanlıklarını bilmek istememekten kaynaklandığını kanıtlamaya çalıştı. Fakat toprak sahibi bütün kendini özgü ve köşesine çekilip tek başına düşünen insanlar gibi başkasının düşüncesini anlamakta zorluk çekiyordu. Özellikle kendi düşüncesi konusunda taraflı davranıyordu. Rus köylüsünün domuz olduğunu, domuzluğu sevdiğini, zor kullanmak gerektiğini ama bunun olmadığını, sopanın gerektiğini ama 1000 yıllık sopanın yerine bir anda avukatları ve 5 para etmez iğrenç kokulu köylülerin güzel bir çorbayla beslendiği ve kaç metre küplük havaya gerek duyduklarının hesaplandığı hapishaneleri koyacak kadar liberal olduğumuz üzerinde ısrar ediyordu. Levin konuya geri dönmeye çalışarak, yapılan işin verimli olabileceği bir iş gücüyle ilişki kurma yolu bulunamayacağını düşünmenizin nedeni nedir? Diye sordu. Bunu Rus halkıyla hiçbir zaman yapamazsınız, elde güç yok, diye yanıtladı toprak sahibi. Sviyaski biraz yoğurt yiyip bir sigara içtikten sonra tekrar Levin'le toprak sahibinin yanına gelerek, yeni koşullar nasıl bulunabilir, dedi. İş gücüyle olabilecek bütün ilişkiler belirlenmiş ve incelenmiştir. Barbarlığın kalıntısı, kolektif sorumluluk sahibi ilkel toplum kendiliğinden dağılıyor. Toprak köleliği ortadan kalktı. Geriye yalnızca özgür emek kaldı. Onun da biçimleri belli ve hazır. Onları almak gerek. Irgat, gündelikçi, yarıcının dışına çıkamazsınız. Ama Avrupa bunlardan hoşnut değil. Hoşnut değil ve yenilerini arıyor. Bulacak da herhalde. Ben de bundan söz ediyorum, dedi Levin. Biz neden kendi adımızı aramıyoruz? Çünkü bu demir yolu yapımı için yeni yöntemler bulmakla birdir. Bu yöntemler bulunmuş, hazır durumdadır. Peki ya onlar bize uygun değilse, aptalca yöntemlerse, dedi Levin. Ve Sviyaski'nin gözlerinde yine o korku ifadesini fark etti. Evet, Avrupa'nın aradığı şeyi biz bulduk diye şapkalarımızı havaya fırlatacağız. Bunların hepsini biliyorum. Bağışlayın beni. Avrupa'da işçilerle ilgili yapılan her şeyi biliyor musunuz? Hayır, çok az biliyorum. Bu sorun şimdi Avrupa'da en iyi beyinleri meşgul ediyor. Schulz-Delisch akımı, sonra işçi sorunuyla en liberal Lazel akımıyla ilgili yığınla kitap, Mülhausen kuruluşu artık bir gerçek, herhalde biliyorsunuzdur. Bilgim var ama çok bulanık. Hayır, mahsus böyle söylüyorsunuz. Aslında bunların hepsini en az benim kadar biliyorsunuz. Elbette ben bir sosyal bilimler profesörü değilim. Ama bu konu ilgimi çekti ve doğrusu sizi de ilgilendiriyorsa uğraşmanızı öneririm. Peki ne gibi bir sonuca vardılar? Affedersiniz. Toprak sahipleri kalktı ve Sviyaski, Levin'in pek hoş olmayan aklının bekleme odalarının arkasına bakma alışkanlığına bir kez daha engel olup konuklarını uğurlamaya gitti. O akşam hanımlarla vakit geçirmek Levin'e dayanılmaz şekilde sıkıcı geldi. Şimdi işletmesinden duyduğu hoşnutsuzluğun sadece onunla ilgili bir durum değil, Rusya'da işlerin içinde bulunduğu genel bir koşul olduğu, nerede çalışırsa çalışsınlar, işçilerle yolda gelirken karşılaştığı köylü gibi bir ilişki kurmanın bir hayal değil, yapılması gereken bir görev olduğu düşüncesi onu her zamankinden daha çok heyecanlandırdı. Bu görevin yerine getirilebileceğini ve bunu denemek gerektiğini düşündü. Levin hanımlarla vedalaşıp onlarla birlikte hazineye ait ormandaki ilginç harabeyi atla gidip görmek amacıyla ertesi günde kalmaya söz verdikten sonra Sviyaski'nin işçi sorunu konusunda kendisine okumasını önerdiği kitapları almak için ev sahibinin çalışma odasına uğradı. Sviyaski'nin çalışma odası kitap dolaplarının ve 2 masanın bulunduğu çok büyük bir odaydı. Masalardan odanın ortasında duran biri masif bir yazı masası, diğeri üzerindeki lambanın çevresine yıldız şeklinde yerleştirilmiş çeşitli dillerdeki gazete ve dergilerin son sayıları bulunan yuvarlak bir masaydı. Yazı masasının yanında altın yaldızlı etiketler yapıştırılmış, çeşitli dosyaların bulunduğu bir etajer vardı. Sivyaski kitapları aldı ve sallanır koltuğa oturdu. Yuvarlak masanın yanında durmuş, dergilere göz atan Levin'e, "O baktığınız nedir?" dedi. Levin'in elinde tuttuğu dergiyle ilgili olarak Sivyaski, "Aa evet, çok ilginç bir yazı var orada," dedi. Sonra neşeli bir canlılıkla, "Meğerse Polonya'nın parçalanmasının baş suçlusu Friedrich değilmiş, meğerse," diye ekledi. Sonra bu yeni, çok önemli ve ilginç buluşları kendisine özgü açıklıkla kısaca anlattı. Levin şu anda onu en çok ilgilendiren şeyin tarım düşüncesi olmasına karşın ev sahibini dinlerken bir yandan da kendi kendine "Bu adamın içinde ne var? Polonya'nın bölünmesi neden ilgisini çekiyor?" diye soruyordu. Sivyaski anlatmayı bitirdiğinde Levin elinde olmayarak ne olmuş yani?" diye sordu. Hiçbir şey olmamıştı. İlginç olan tek şey meğerdi. Ama Sivyaski bunun ona neden ilginç geldiğini açıklamadı. Açıklamayı gerekli de görmedi. Levin derin bir iç geçirip "Ama öfkeli toprak sahibi benim ilgimi çekti," dedi. Akıllı bir adam ve söylediği pek çok şey doğru. "Aa yok canım. Diğer hepsi gibi o da müzmin ve gizli bir kölelik yanlısı," dedi Sivyaski. "Siz de onların başkanısınız." "Evet, yalnız ben onları başka bir yöne götürüyorum," dedi Sivyaski gülerek. "Bakın beni en çok ne ilgilendiriyor?" dedi Levin. "Bizim işimizin, yani rasyonel tarımın yürümediğini, şu sessiz toprak sahibinin yaptığı gibi sadece tefeciliğin yürüdüğünü söylerken adam haklı. Bu kimin suçu?" "Elbette bizim. Hem sonra rasyonel tarımın yürümediği de doğru değil. Vasilçikov'unkiler yürüyor. Fabrika. Ama sizi hayrete düşüren şeyin ne olduğunu yine de bilmiyorum. Halk o kadar düşük bir maddi ve manevi gelişme düzeyinde bulunuyor ki kendisine yabancı olan her şeye karşı çıkmak zorunda kalıyor. Avrupa'da halk eğitimli olduğu için rasyonel tarım yürüyor. Demek ki bizim de halkı eğitmemiz gerekiyor. Bütün mesele bu." "Peki halkı nasıl eğiteceğiz?" "Halkı eğitmek için üç şey gerekli. Okullar, okullar, okullar. Fakat halkın düşük bir maddi gelişme düzeyinde olduğunu kendiniz söylediniz. Okullar burada ne işe yarayacak?" "Biliyor musunuz, bana bir hastaya yapılan şu tavsiyeyi anımsatıyorsunuz. Müsil deneseydiniz. Verdiler daha kötü oldu. Sülük deneyin. Denediler daha kötü oldu. O zaman yapacağınız tek şey Tanrı'ya dua etmek. Denediler daha kötü oldu. Biz de sizinle işte bu durumdayız. Ben diyorum ekonomi politik, siz diyorsunuz daha kötü. Ben diyorum sosyalizm, siz diyorsunuz daha kötü. Eğitim daha kötü. İyi de okulların ne yararı olacak? Halk için başka gereksinimler yaratır. Bunu da hiçbir zaman anlamış değilim," diye karşılık çıktı Levin heyecanla. "Maddi durumunu iyileştirmesinde okullar halka ne şekilde yardım edebilir? Siz diyorsunuz ki okullar ve eğitim halk için yeni gereksinimler yaratacak. Bu gereksinimleri karşılayacak gücü bulunmadığı için daha da kötü olacak. Toplama, çıkarma ve din bilgileri kitabını bilmenin onun maddi durumunu iyileştirmesine nasıl yardım edeceğini doğrusu asla anlayamadım. Evvelki gün akşamleyin kucağında bebeğiyle bir köylü kadına rastladım ve nereye gittiğini sordum. Bana, ebeye gittim, bebek durmadan ağlıyordu, iyileştirsin diye götürdüm," dedi. "Ebenin ağlamayı nasıl iyileştirdiğini sordum. Bebeği tavukların tüneyine oturtuyor ve bir şeyler mırıldanıyor," diye yanıtladı. "İşte bakın, siz kendiniz söylüyorsunuz. Kadının bebeğini tüneye oturtup ağlamayı iyileştirmek üzere götürmemesi için gerekli," dedi Sviyaski neşeyle gülümseyerek. Levin sıkıntıyla "Hayır," dedi. "Bu tedavi benim için halkın okullarla iyileştirilmesine bir benzetme sadece. Halk yoksul ve cahil. Bebek durmadan ağladığı için kadının bu ağlama hastalığını gördüğü gibi biz de bunu doğru görüyoruz. Fakat tünekteki tavukların ağlama hastalığına iyi gelmesi ne kadar anlamsızsa bu felaketten, yani halkı yoksulluk ve cahillikten okulların kurtarması da aynı ölçüde anlamsızdır. Yoksulluğunun nedenini bulup düzeltmek gerekir. En azından bu konuda pek sevmediğiniz Spencer'la aynı düşünüyorsunuz. O da eğitimin okuma ve hesap yapabilme becerisinin değil, büyük bir refahın ve rahat koşulların sık sık yıkanmanın sonucu olabileceğini söylüyor. Bakın, Spencer'la aynı düşüncede olmaktan çok memnunum. Ya da tam tersine hiç memnun değilim. Yalnız bunu uzun zamandır biliyorum. Okulların bir yardımı olmaz. Ama halkın daha zengin olacağı, boş zamanının daha fazla olacağı bir ekonomik düzen yardımcı olabilir. O zaman okullar da olacaktır. Yalnız Avrupa'nın her yerinde şu anda okullar zorunlu. Peki bu konuda siz Spencer'la aynı düşüncede misiniz diye sordu Levin. Ancak Sviyaski'nin gözlerinde bir an korku ifadesi görünüp kayboldu ve gülümseyerek şöyle dedi. Hayır, şu ağlama hastalığı harikaydı. Sahiden böyle bir şey duydunuz mu? Levin bu adamın yaşamıyla düşüncelerinin ilişkisini bu şekilde bulamayacağını görüyordu. Görünüşe bakılırsa düşüncesinin götürdüğü yer hiç umurunda değildi. Onun için tek gerekli olan düşünme süreciydi. Ve düşünme süreci onu bir çıkmaz sokağa soktuğu zaman hoşuna gitmiyordu. Bundan hoşlanmıyor ve konuşmayı neşeli ve hoş bir konuya kaydırarak kaçıyordu. Yolda yaşlı köylüyle ilgili olan ve o günkü izlenim ve düşüncelerinin adeta temelini oluşturan izlenimden başlayarak o günün bütün izlenimleri Levin'i çok heyecanlandırıyordu. Kafasında sadece toplumsal kullanım için düşünceler bulunduran ve Levin için gizli bir takım başka yaşam kuralları bulunan, bununla birlikte adına lejyon denen bir grupla kendisine yabancı düşüncelerle kamuoyunu yönlendiren bu sevimli Sviyaski, bu hayattan didine didine koparttığı düşüncelerinde son derece haklı ama koca bir sınıfa, Rusya'nın en iyi sınıfına karşı gösterdiği öfke konusunda haksız olan hırçın toprak sahibi. Kendi işlerinden duyduğu kişisel hoşnutsuzluk ve bütün bunları düzeltmek için beslediği belli belirsiz umut. İşte bunların hepsi bir iç kaygıda, çözümün yakın olduğuna ilişkin beklentide birleşiyor, birbiriyle kaynaşıyordu. Kendisine ayrılmış bir odada kalan, elinin ve ayağının her hareketinde birdenbire havaya hoplatan yaylı bir yatakta yatan Levin uzun süre uyuyamadı. Sviyaski ile yaptığı hiçbir konuşma, Sviyaski akıllıca pek çok şey söylemiş olduğu halde Levin'i ilgilendirmiyordu. Ancak toprak sahibinin ileri sürdüğü kanıtlar incelenmeyi gerektiriyordu. Levin onun bütün sözlerini elinde olmadan anımsıyor ve ona verdiği yanıtları hayalinde düzeltiyordu. Evet, ona demeliyim ki siz köylünün her türlü yenilikten nefret etmesi yüzünden tarımımızın yürümediğini ve bu yenilikleri devreye sokmak için zora başvurmak gerektiğini söylüyorsunuz. Eğer tarım bu yenilikler olmadan hiç yürümeseydi, o zaman siz haklı olurdunuz. Ama yürüyor ve sadece işçinin kendi alışkanlıklarına göre hareket ettiği yerlerde yürüyor. Tıpkı yolda uğradığım köylünün işlerinde olduğu gibi. Sizin ve bizim tarımdan ortak hoşnutsuzluğumuz bizim ya da işçilerin suçlu olduğunu gösteriyor. Uzun zamandır iş gücümüzün özelliklerini sorgulamaksızın kendi düşüncelerimize göre, Avrupa'ya göre hareket ederek zor kullanıyoruz. İş gücünü ideal bir iş gücü değil, içgüdüleriyle birlikte Rus köylüsü olarak kabul etmeyi deneyelim ve tarım sistemini buna göre kuralım. Tasavvur edin, demeliydim ona. İhtiyar adamın işleri gibi sizin işleriniz de yürüyor. İşin başarıya ulaşmasına, işçilerin ilgisini çekecek bir yöntem ve yeniliklerle ilgili olarak onların kabul edecekleri bir orta yol bulmuşsunuz ve toprağı zayıflatmadan eskisine göre 2 kat, 3 kat fazla ürün alıyorsunuz. İkiye bölün, yarısını iş gücüne verin. Size kalacak olan bölüm daha fazla olacak ve iş gücünün payına da daha fazla düşecektir. Bunu yapmak içinse tarım düzeyini daha aşağı indirmek ve işçilerin ilgisini işletmenin başarısına çekebilmek gereklidir. Bu nasıl yapılabilir? Bu bir ayrıntıdır ama kuşkusuz yapılabilir. Bu düşünce Levin'i büyük bir heyecana sürükledi. Düşüncesini uygulamaya geçirmek için ayrıntıları enine boyuna düşünerek gecenin yarısını uykusuz geçirdi. Ertesi gün gitmek niyetinde değildi ama şimdi sabah erkenden evine gitmeye karar vermişti. Ayrıca dekolte elbiseli baldız da onda kötü bir hareket yapmış gibi utanca ve pişmanlığa benzer bir duygu uyandırıyordu. En önemlisi de vakit kaybetmeden gitmesi, ekimi yeni esaslara göre yapmak için kışlık ekini ekmeden önce köylülere yeni projesini önermesi gerekiyordu. Çiftliğinin eski düzenini tümden değiştirmeye karar vermişti. Levin'in planının gerçekleştirilmesi pek çok zorluk ortaya koyuyordu. Ama var gücüyle çalışıp çırpındı ve istediği olmasa da kendini aldatmaksızın bu işin çalışmaya değer olduğuna inanabileceği noktaya ulaştı. En önemli zorluklardan biri işletmenin çalışır durumda bulunması, her şeyi durdurup baştan başlamanın olanaksız olmasıydı. Makine çalışırken değişiklik yapılması gerekiyordu. Eve geldiğinin akşamı Kahya'ya planlarından söz ettiğinde, Kahya konuşmanın şimdiye dek yapılan her şeyin saçma ve kazançsız olduğunu gösteren kısmını gözle görülür bir hoşluk mutlulukla karşıladı. Kahya kendisinin de bunu uzun zamandır söylediğini ama sözlerine kulak verilmek istenmediğini söyledi. Levi'nin yaptığı işletmeye işçilerle birlikte ortak olarak katılma önerisine gelince, Kahya bu konuda sadece büyük bir sıkıntı ifadesi takınarak açık hiçbir düşünce belirtmedi. Ama ertesi gün kalan çavdar demetlerinin taşınması ve tarlaların ikinci kez sürülmesi gerektiğini söyledi. Böylece Levin şimdilik bu planı için erken olduğunu hissetti. Aynı konuyu köylülerle konuşurken ve onlara yeni koşullarda toprak vermeyi önerirken de yine o büyük zorlukla karşılaşıyordu. Köylüler günlük işleriyle o kadar meşguldüler ki işletmenin kazançlı mı, kazançsız mı olduğunu ayrıntılı olarak düşünecek zamanları yoktu. Hayvan bakıcısı, saf köylü Ivan, Levi'nin hayvan sürüsünün kazancına ailesiyle birlikte katılma önerisini tam olarak anlamış ve bu işletmeyi tam olarak onaylamış görünüyordu. Ama Levin ona gelecekte eline geçecek kazançlardan söz ettiğinde Ivan'ın yüzünde bu sözleri sonuna kadar dinleyemeyeceğini gösteren bir endişe ve acıma ifadesi beliriyor ve hemen kendisine ertelenemeyecek bir iş bahanesi buluyordu. Ya ahır bölmesinden kuru ot atmak için yabayı eline alıyor ya da su doldurmaya ya da gübre temizlemeye koşuyordu. Bir diğer zorluk da toprak sahibinin onları elinden geldiğince soymak dışında başka bir amacının olabileceği konusunda köylülerin yenilmez güvensizliğiydi. Gerçek amacının Levin onlara ne söylerse söylesin, her zaman onlara söylemeyeceği bir şey olduğundan kesinlikle emindiler. Kendileri de görüşlerini belirtirken pek çok şeyden söz eder ama gerçek amaçlarının ne olduğunu asla söylemezlerdi. Ayrıca Levin bu konuda öfkeli toprak sahibinin haklı olduğunu hissediyordu. Köylüler hangi sözleşme olursa olsun ilk ve değişmez koşul olarak her türlü yeni yöntemi uygulamaya ve yeni aletleri kullanmaya zorlanmama koşulunu ileri sürerlerdi. Pulluğun toprağı daha iyi sürdüğünü, makinenin onu ne de öbürünü neden kullanamayacakları konusunda bin tane bahane bulurlardı. Kendisi de işletme düzeyinin düşürülmesi gerektiğine inanmasına karşın kazanç getireceği bu kadar belli olan yeniliklerden vazgeçmeye acıyordu. Ancak bütün bu zorluklara karşın istediğini elde etmiş ve sonbahara doğru işler yoluna girmiş ya da en azından ona öyle gelmişti. Levin ilk başta yeni ortaklık koşullarıyla işletmenin tamamını olduğu gibi köylülere, işçilere ve kahyaya vermeyi düşünüyordu. Ama çok kısa bir sürede bunun olanaksız bir şey olduğuna inanıp işletmeyi parçalara ayırmaya karar verdi. İnek ahırı, bahçe, bostan, çayırlar, birkaç parçaya bölünmüş tarlalar ayrı ayrı maddeler oluşturmalıydı. Levin'e göre işi herkesten daha iyi anlamış olan hayvan bakıcısı Saf Ivan, daha çok aile üyelerinden bir grup oluşturup inek sürüsünün ortağı oldu. 8 yıldır Nadas'a bırakılmış uzak bir tarla, akıllı dülger Fyodor Rezinov'un yardımıyla yeni ortaklık koşullarında 6 köylü ailesi tarafından alındı ve köylü Şurayev bütün bostanları aynı koşullarla kiraladı. Geri kalanlar henüz eskisi gibiydi ama bu 3 madde yeni düzenin temeli olmuştu ve Levin'in tüm zamanını alıyordu. Doğrusu inek sürüsüyle ilgili işler hala eskisinden daha iyi değildi ve Ivan ineklerin soğukta daha az yeme gereksindiğini ve kaymaktan tereyağı yapılmasının tartışmalı olduğunu ileri sürerek ineklerin sıcak yere konmasına ve sütten tereyağı çıkarılmasına şiddetle karşı koyuyor ve eskiden olduğu gibi maaş istiyordu. Aldığı paranın maaş değil, kazanç payına mahsuben verilen avans olduğunu hiç hesaba katmıyordu. Gerçi Fyodor Rezinov'un grubu zamanın dar olduğunu ileri sürerek sözleşildiği gibi toprağı pullukla ikinci kez sürmemişti. Gerçi bu gruptan köylüler bu işi yeni koşullara göre yapmaya söz vermiş olsalar da bu toprağı ortak toprak değil, yarıcı toprağı diye adlandırıyorlardı ve köylüler de Rezinov'un kendisi de Levin'e birkaç kez "Toprak için para alsaydınız siz de biz de daha rahat ederdik" demişlerdi. Ayrıca bu köylüler kendileriyle konuşulup kararlaştırılmış bu toprak üzerinde bir hayvan ahırı ve ekin demetlerini kurutma ambarı yapımını çeşitli bahanelerle sürekli erteleyip kışa kadar geciktirmişlerdi. Gerçi Şurayev kiraladığı bostanları küçük parçalar halinde köylülere dağıtmak istiyordu. Toprağın kendisine kiraya verildiği koşulları galiba tamamen ters, görünüşe göre kasıtlı olarak ters anlamıştı. Levin köylülerle konuşurken ve onlara bu girişimin yararlarını anlatırken köylülerin onun sesini şarkı dinler gibi dinlediklerini, ne söylerse söylesin kanmayacaklarından kesinlikle emin olduklarını hissediyordu. Bunu özellikle köylülerin en akıllısı olan Rezinov'la konuştuğunda hissediyordu ve Rezinov'un gözlerinde Levin'le alay ettiğini ve aldanacak biri varsa onun hiçbir zaman Rezinov olmayacağına kesin güvenini gösteren parıltıyı da fark ediyordu. Ancak bütün bunlara karşın Levin işin yürüdüğünü ve hesapları çok sıkı bir şekilde yaparak ve dediğinde direnerek onlara böyle bir düzenin gelecekte kâr edeceğini kanıtlayacağını, o zaman da işin kendiliğinden ilerleyeceğini düşünüyordu. Yaz boyunca bu işler çiftliğin elinde kalan kısmıyla ve kitabı ile ilgili masa başı çalışmasıyla birlikte Levin'in öyle çok zamanını aldı ki neredeyse ava bile hiç gidemedi. Ağustos'un sonunda eğri geri getiren adamlarından Oblonskilerin Moskova'ya gittiğini öğrendi. Utançtan yüzü kızarmadan anımsayamadığı kabalığıyla Darya Alexandrovna'nın mektubuna yanıt vermeyip bütün gemileri yaktığını ve artık onlara hiç gitmeyeceğini hissediyordu. Vedalaşmaksızın evinden ayrılarak Sviyaski'ye de aynı şekilde davranmıştı. Ama ona da bir daha gitmeyecekti. Şu anda hiçbir şey umurunda değildi. İşletmesine yeni bir düzen kazandırma işi daha önce hayatında hiçbir şeyin almadığı kadar zamanını alıyordu. Sviyaski'nin verdiği kitapları bir kez daha okudu. Kendinde olmayan kitapları getirtip bu konudaki ekonomi politik kitaplarıyla sosyalist kitapları yeniden okudu ve beklediği gibi giriştiği işle ilgili hiçbir şey bulamadı. Ekonomi politik kitaplarında örneğin kendisini ilgilendiren sorunların çözümünü her an bulabilme umudu içinde büyük bir hevesle ilk olarak okuduğu Mill'de Avrupa'nın zirai durumundan çıkarılmış yasalar buldu. Ama Rusya'ya uygulanamayan bu yasaların neden genel yasalar olması gerektiğini hiç anlayamıyordu. Sosyalist kitaplarda da aynı şeyi görüyordu. Bunlar ya güzel ama onun daha öğrenciyken ilgisini çeken uygulanması olanaksız hayallerdi. Ya da Avrupa'nın içinde bulunduğu durumda yapılan ve Rusya'daki tarımla hiçbir ortak yönü olmayan düzeltmeler ve bir takım iyileştirmelerdi. Ekonomi politik, geçmişte ve günümüzde Avrupa zenginliğinin gelişmesini sağlayan yasaların genel ve kesin yasalar olduğunu söylüyordu. Sosyalist öğreti bu yasalara göre gelişmenin yıkıma götüreceğini belirtiyordu. Ne o ne de öbürü Levin'e ve bütün Rus köylüleriyle toprak sahiplerine sahip oldukları milyonlarca elle ve desyatinalarca toprakla toplumun refahı için bu toprakları en verimli hale getirmek amacıyla ne yapmaları gerektiği sorusuna bırakın yanıt vermeyi en küçük bir imada bile bulunmuyordu. Artık bir kere bu işe başladıktan sonra kendi konusuyla ilgili her şeyi iyi niyetle yeniden okuyor ve çeşitli konularda sık sık başına gelen şeyin bu konuda gelmemesi için işi bir kez de yerinde incelemek amacıyla sonbaharda yurt dışına gitmeye niyetleniyordu. Tam konuştuğu kişinin düşüncesini anlamaya ve kendi görüşünü anlatmaya başlıyordu ki hemen ona "Peki ya Kaufman, ya Jones, ya Dubois, ya Michelli? Siz onları okumadınız, okuyun. Onlar bu konuyu işledi." Kaufman ve Michelli'nin ona söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığını şimdi çok açık olarak görüyordu. ne istediğini biliyordu. Rusya'nın mükemmel toprakları, mükemmel işçileri olduğunu, yolda uğradığı köylüdeki gibi bazı durumlarda işçilerin ve toprağın çok fazla üretim yaptığını, sermayenin Avrupa usulü yatırıldığı çoğu durumlarda ise az üretim yaptığını ve bunun işçilerin sadece kendi yöntemleriyle çalışmak istemelerinden ve bu şekilde iyi çalışmalarından kaynaklandığını, bu direnişin rastlantısal bir direniş değil, temelleri halkın ruhunda bulunan sürekli bir direniş olduğunu görüyordu. Levin, el değmemiş çok geniş topraklara gidip yerleşmeye ve bu topraklar işgal edilmeden önce onları bilinçli bir şekilde işlemeye eğilimli olan Rus halkının bunun için gerekli yöntemleri izlediğini, bu yöntemlerin genellikle sanıldığı gibi hiç de kötü yöntemler olmadığını düşünüyordu. Bu durumu kitabında kuramsal olarak, çiftliğinde de eylemsel olarak kanıtlamak istiyordu. Eylül'ün sonunda kooperatife verilmiş olan toprakta ahır yapılması için kereste getirilmiş, ineklerden elde edilen yağ satılmış ve kazanç paylaşılmıştı. Çiftlikte pratikte işler mükemmel gidiyordu ya da en azından Levin'e öyle geliyordu. İşin tamamını kuramsal olarak açıklamak ve Levin'in hayallerine göre ekonomi politikte bir devrim yapmanın ötesinde bu bilimi tümden ortadan kaldıracak ve yeni bir bilime, halkın toprakla ilişkisini konu alan bir bilime temel atacak olan yapıtını bitirmek için tek yapması gereken yurt dışına gidip bu doğrultuda orada yapılanların hepsini yerinde incelemek ve yapılan şeylerin aslında gerekli olmadığına ilişkin inandırıcı kanıtlar bulmaktı. Levin paraları almak ve yurt dışına gitmek için sadece buğdayın teslimini bekliyordu. Ancak tarlada kalan ekinin ve patatesin toplanmasına izin vermeyen yağmurlar başlamış ve bütün bu işleri, hatta buğday teslimatını durdurmuştu. Yollar çamurdan geçilmez haldeydi. İki değirmen nehrin taşmasıyla yıkılmıştı ve hava giderek daha kötüleşiyordu. 30 Eylül'de güneş sabahtan yüzünü gösterdi ve havanın düzeleceğini uman Levin kesin olarak yolculuk hazırlıklarına başladı. Buğdayın çuvallara doldurulmasını emretti. Para almak üzere kahyayı tüccara gönderdi. Kendisi de gitmeden önce son emirleri vermek için çiftliği dolaştı. Levin bütün işleri bitirip kah meşin ceketinden ensesine, kah çizmesinin koncundan içeri akan sulardan sırılsıklam fakat en dinç ve coşkulu ruh haliyle ancak akşama doğru eve döndü. Akşama doğru hava daha da kötüleşmişti. Bulgur gibi ince ince dökülen sert kar taneleri sırılsıklam olmuş, kulaklarını ve başını silkeleyip duran atın canını o kadar çok yakıyordu ki hayvan yan yan yürüyordu. Kafasında başlık olan Levin'in keyfi yerindeydi. Kah tekerlek izlerinden hızla akan bulanık dereciklere, kah her bir çıplak buğdayın üzerinde asılı duran damlalara, kah köprünün tahlalar üzerindeki erimemiş karların oluşturduğu beyaz lekeye, kah çıplak kara ağacın çevresinde kalın bir tabaka halinde yığılmış olan sulu etli yapraklara neşeyle bakıyordu. Çevresindeki doğanın iç karartıcı görünüşüne karşın Levin kendisini çok heyecanlı hissediyordu. Uzak bir köydeki köylülerle yaptığı konuşmalar onların yeni koşullara alışmaya başladıklarını gösteriyordu. Üstünü kurutmak için uğradığı yaşlı bekçi Levin'in planını gözle görülür bir şekilde onaylıyordu ve kendisi de hayvan alımında ortaklık öneriyordu. Yapılması gereken tek şey hedefe doğru inatla yürümek, o zaman hedefime ulaşırım diye düşünüyordu Levin. Çalışmanın ve harcanan emeğin bir amacı olur. Bu benim kişisel işim değil. Burada söz konusu olan ortak refahtır. Tüm tarım, asıl önemlisi halkın tamamının durumu tümden değişmek durumda. Yoksulluğun yerini genel bir zenginlik ve bolluk, düşmanlığın yerini uzlaşma ve çıkar birliği almalı. Tek kelimeyle kansız bir devrim. Ama çok büyük bir devrim. İlkin, ilçemizin küçük çevresinde, sonra ilde, Rusya'da ve bütün dünyada. Çünkü doğru bir düşüncenin verimli sonuçlar vermemesi olanaksızdır. Evet, uğrunda çalışılması gereken amaç budur. Hem benim siyah kravat takıp baloya giden, evlenme teklifi Siçerbaskaya tarafından reddedilen, kendisi içinde zavallı ve önemsiz biri olan Kotsya Levin olmamda hiçbir şeyi kanıtlamaz. Franklin'in de kendisini önemsiz biri saydığından ve aynı şekilde kendisini her şeyiyle gözünde canlandırdığında kendine güvenmediğinden eminim. Bu hiçbir anlama gelmez. Onun da güvenip planlarını anlattığı bir Agafya Mihailovna'sı vardır herhalde. Levin kafasında bu düşüncelerle eve geldiğinde artık hava kararmıştı. Tüccara giden kahya geri dönmüş ve buğday parasının bir kısmını getirmişti. Bekçiyle sözleşme yapılmış ve kahya yolda gelirken ekinin her yerde tarlalarda kaldığını öğrenmişti. Dolayısıyla kendilerinin henüz toplanmamış 160 tınaz ekini başkalarınınkine kıyasla hiçbir şey değildi. Levin yemeğini yedikten sonra her zamanki gibi eline kitabını alıp koltuğuna oturdu ve bir yandan okurken bir yandan da kitabı ile ilgili olarak yapacağı geziyi düşünmeye başladı. Yaptığı işin en önemli kısmı çok daha açık bir şekilde canlanıyordu şimdi gözünde ve düşüncelerinin özünü ifade eden tüm aşamalar zihninde kendiliğinden oluşuyordu. Bunu yazmak gerek diye düşündü. Daha önce gereksiz gördüğüm kısa bir giriş bölümü yazmalı. Yazı masasına gitmek için ayağa kalktı. Ayaklarının dibinde yatan laskada gerinerek ayağa kalktı ve nereye gittiğini sorarcasına sahibine baktı. Ama Levin, vardiya başları görevlerini öğrenmek için geldiklerinden yazacak zaman bulamadı ve antreye onların yanına gitti. Görevlerini bildirdikten, yani ertesi günün işleriyle ilgili emirleri verdikten ve kendisiyle işi olan bütün köylülerle görüştükten sonra Levin masasına gitti ve çalışmak üzere oturdu. Laska masanın altına girip yattı. Agafya Mihailovna da elinde çorap örgüsüyle yerine oturdu. Levin bir süre yazdıktan sonra birdenbire olağanüstü bir canlılıkla Kitty'yi, onun evlenme teklifini reddedişini ve son görüşmelerini anımsadı. Ayağa kalkıp odada dolaşmaya başladı. "Canınızı sıkacak bir şey yok," dedi Agafya Mihailovna. "Neden evde oturup duruyorsunuz? Kaplıcalara gitseniz iyi gelirdi." "Öbür gün gideceğim zaten Agafya. İşleri bitirmem gerekiyor." "Ne işiniz var ki? Köylüleri az mı ödüllendirdiniz? Beyiniz çardan lütuf görecek bu yüzden diyorlar. Hem hayret, köylüleri neden bu kadar çok düşünüyorsunuz ki?" "Onları düşünmüyorum, kendim için yapıyorum." Agafya Mihailovna, Levin'in çiftlikle ilgili planlarının bütün ayrıntılarını biliyordu. Levin düşüncelerini ona sık sık bütün inceliğiyle açıklar ve onunla tartışır, Agafya'nın açıklamalarını kabul etmezdi. Fakat şimdi Agafya, Levin'in kendisine söylediği şeyi tamamen farklı anlamıştı. "Herkesten çok kendi ruhunu düşünmek gerek," dedi Agafya Mihailovna derin bir soluk alarak. "İşte Parifon Denisiç cahildi ama Tanrı herkese onunki gibi bir ölüm nasip etsin," dedi yakın zaman önce ölen bekçiden söz ederek. Ayini yapıldı, duaları okundu. "Ben ondan söz etmiyorum," dedi Levin. "Ben kendi çıkarım için yaptığımı söylüyorum. Köylülerin daha iyi çalışması benim yararıma." "Ama siz ne yaparsanız yapın, o tembel olduktan sonra her işi baştan savma yapar. Vicdanı varsa çalışır, yoksa hiçbir şey yapmaz." "Yalnız İvan'ın hayvanlara daha iyi bakmaya başladığını kendiniz de söylüyorsunuz." Söyledikleri rastlantıyla söylenmiş sözler değil, bir düşüncenin mantıklı sonucu olan Agafya Mihailovna, "Ben bir tek şey söylüyorum," dedi. "Sizin evlenmeniz gerek, o kadar." Biraz önce aklından geçen şeyi Agafya Mihailovna'nın anımsatması onu üzmüş ve incitmişti. Levin suratını astı. Agafya'ya yanıt vermeksizin ve bu çalışmanın önemi konusunda düşündüğü her şeyi içinden tekrarlayıp tekrar çalışmasının başına oturdu. Sessizlikte yalnızca arada bir Agafya Mihailovna'nın şişlerinin sesine kulak kabartıyordu ve anımsamak istemediği şeyi anımsayarak yine yüzünü buruşturuyordu. Saat 9'da bir arabanın çıngırak sesi ve çamurda ilerlerken çıkarttığı boğuk ses duyuldu. Agafya Mihailovna ayağa kalkıp kapıya doğru giderken, "Bakın işte konuklarımız geldi, canınız sıkılmayacak," dedi. Ama Levin ondan önce gitmişti bile. Yaptığı çalışma artık ilerlemiyordu. Gelen konuk her kim olursa olsun sevinmişti.